Ayrım 39, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 384. 29. Bölüm. Milano'daki genel ayaklanmanın ikinci günü saat akşam 9'da Pino ve Carletto Albert dayının özel stokundan 6 kasa şarap ve 20 litre ev yapımı birayı Hotel Diana'ya götürmüşlerdi. Pino'nun babası da iki şişe grappa vermişti. Carletto da babasına yıllar önce birinin verdiği hiç açılmamış 3 şişe viski bulmuştu. Bu sırada onbaşı Dalloy'a otelin bodrumunda sökülmüş bir sahne bulmuş, hemen onu balo salonunun uzak köşesine monte ettirmişti. Carletto'nun bateri seti sahnenin arka kısmındaydı. Bas davulu çalarak zillerinin ayarını yaparken trompetçi, klarnetçi, saksafoncu ve tromboncu da enstrümanlarını akord ediyordu. Pino Amerikalıların sahneye getirdikleri duvar piyanosunun başına geçti ve gergin bir ruh haliyle tuşlara basmaya başladı. Bir senedir piyano çalmamıştı. Her iki eliyle de birkaç akort çıkarınca durdu, bu kadarı yeterliydi. Kalabalık yuhalamaya ve bağırmaya başladı. Pino bir oyuncu gibi elini alnına koyup 20 Amerikan askerine, Yeni Zelanda mangasına, 8 gazeteciye ve en az 30 Milanolu kadına baktı. ''Kadeh kaldıralım!'' diye bağırdı binbaşı Knebel ve elindeki şarap kadehine etrafa saçmasını umursamadan sahneye zıpladı, kadehini kaldırdı. ''Savaşın bitmesine!'' Kalabalık coşmuştu. Onbaşı Dalloy'a binbaşının yanına zıpladı. Tuhaf siyah perçemleri ve seyrek kare bıyıkları olan katil diktatörlerin sonuna. Askerlerin arasında kahkaha ve neşe tufanı koptu. Pino da gülüyordu ama bir yandan da kadınlara konuşulanları tercüme etmekle meşguldü. Askerlerle aynı fikirde olan kadınlar bağırarak kadehlerini kaldırdılar. Carletto şarabından büyük bir yudum aldı ve dudağında kalan şapırtı yüzünü güldürdü. Baterisinin bagetlerini vuran Carletto, ''Sekizlik çal Pino!'' diye bağırdı. Kollarını, dirseklerini, bileklerini ve ellerini yukarıda tutup parmaklarını tuşların üstünde gezdiren Pino, yüksek notalardan başladıktan sonra bombardıman başlamadan önce çalıştığı akortlardan birine dönüşen hareketli bir ritimle bas sesler çalmaya başladı. Bu kez tam bir dans salonu müziği olan Pine Tops Boogie Woogie'nin bir yorumunu çalıyordu. Carletto fırça bagetlere ve zillere gidince kalabalık iyice coştu ve en sonunda Carletto'ya bas gitar da eşlik etmeye başladı. Askerler İtalyan kızları çekip swing yapmaya, birbirine vuran elleri ve dizleriyle sallanıp dönen kalçaları arasında konuşmaya başladılar. Salondaki diğer askerler dans edenlerin etrafında durmuş, kadınlara gergin bir ifadeyle bakıyor ya da yerlerinden ayrılmadan bir ellerinde tuttukları kadehlerini yudumluyor, diğer ellerinin işaret parmağını sallıyorlardı. Kalçaları ve omuzları Pino'nun muzip boogie ritmine uyum sağlamıştı. Ara sıra aralarından bir sarhoşluğun etkisiyle eğlencesine çığlık atıyordu. Klarnetçi bir solo çalmaya başladı. Saksafoncu ve tromboncu da öyle. Müzik daha fazla çalınmasını isteyenlerin el çırpışları ve çığlıkları arasına karıştı. Trompetçi öne doğru bir adım atıp herkesi şöyle bir süzdükten sonra Boogie Woogie Bugle Boy'un girişini çaldı. Askerlerin büyük bir kısmı sözleri ezbere biliyordu ve diğer askerler içkilerini yudumlar, sevinçle bağırır, haykırır ve daha da çok içip her şeyi boş vermenin keyfine kendilerini kaptırırken dans çılgın bir hal almaya başladı. Pino şarkıyı sonlandırdığında ter içindeki dansçılar tezahürat yapıp ayaklarını yere sertçe vurdular. ''Daha çok çal!'' diye bağırdılar. ''Bir kez daha!'' Pino kanter içinde kalmıştı ama daha önce kendini hiç bu kadar mutlu hissetmemişti. Eksik olan tek şey Anna'ydı. Anna Pino'yu piyano çalarken hiç görmemişti, görse düşüp bayılırdı. Pino gözünde canlanan görüntüye güldü ve Mimo'yu düşündü. Neredeydi? Hala Nazilerle mi savaşıyordu? Kardeşi savaşmaya devam ederken kendisi kutlama yaptığı için kendini biraz suçlu hissetti. Ama sonra kendine cömert bir kadeh şarap daha koyup aptal gibi gülümseyen Carletto'ya baktı. ''Haydi Pino'' dedi Carletto, ''onlara istediklerini ver.'' Tamam diye bağırdı Pino kalabalığa. Ama piyanistin içkiye ihtiyacı var, grappa. Biri hızla bir kadeh içki getirdi. Pino kadehi kafasına diktikten sonra bagetlerini çarpan Carletto'ya işaret verdi. Yeniden çalmaya başladıklarında Pino hayatı boyunca duyduğu ya da çaldığı bütün örnekleri Boogie Woogie ile karıştırıyordu. 1280 Stomp, Boogie Woogie Stomp, Big Bad Boogie Woogie. Kalabalık müziğe bayılmıştı. Hayatı boyunca hiç bu kadar eğlenmemişti. Ve birden anne babasının verdikleri partilerde müzisyenleri ağırlamaya neden böylesine bayıldıklarını anladı. O gece saat 11 civarında mola verdiklerinde binbaşı Knebel Pino'nun yanına gelip ''Muhteşemdi asker'' dedi, ''Muhteşemdi.'' ''Eğlendiniz mi?'' dedi Pino sırıtarak. ''Hayatımda gördüğüm en güzel parti ve daha yeni başlıyor. Kızlardan biri buralarda oturuyormuş ve babasının bodrumunda her tür içki olduğuna yemin ediyor.'' Pino birkaç çiftin balo salonundan el ele ayrılarak yukarı çıktığını fark etti. Gülümseyip su ve şarap almaya gitti. Carletto Pino'nun yanına gelip kolunu omzuna attı. ''Öğleden sonra gelip beni kıçımın üzerine devirdiğin için teşekkür ederim. Dostlar ne günler içindir. Sonsuza dek mi? Öldüğümüz güne kadar.'' Pino'nun partiye davet ettiği ilk kadın yanlarına geldi. ''Sen Pino musun?'' diye sordu. ''Evet, senin adın ne?'' ''Sofia.'' Pino elini uzattı. ''Tanıştığımıza memnun oldum Sofia. Eğleniyor musun bari?'' ''Çok eğleniyorum ama İngilizce bilmiyorum.'' Askerlerden bazıları mesela onbaşı Dalo'ya İtalyanca biliyor. Diğerleri mi? Yalnızca dans et, gülümse ve vücudunu aşkın lisanına bırak. Sofia güldü. Çok kolaymış gibi anlatıyorsun. Seni izleyeceğim dedi Pino ve yeniden sahneye çıktı. Bir kadeh grappayı daha kafasına diktikten sonra yeniden Boogie Woogie çaldılar. Sonra kafalarına göre çaldılar ve yeniden Boogie Woogie'ye döndüler. Kalabalık ayaklarını yere sertçe vurarak dans ediyordu. Gece yarısı olduğunda Pino dans pistine baktı ve Sofia'nın geriye doğru eğilerek ağzı kulaklarındaki onbaşı Daloya ile dans ettiğini, fırıl fırıl döndüğünü gördü. Bundan daha iyisi olamazdı. Pino bir tane ve bir tane daha grappa içti. Piyanosunu çalmaya devam ederken burnuna dolan dans edenlerin ter kokusu ile kadınların parfüm kokusu birbirine karışıp onu başka türlü bir sarhoşluk içerisine sokmuştu. Saat 2 civarında her şey bulanıklaştı ve ardından karardı. 6 saat sonra 27 Nisan 1945 Cuma gününün sabahında Pino korkunç bir baş ağrısı ve mide bulantısıyla otel mutfağının zemininde gözlerini açtı. Zar zor banyoya gidip kusunca midesi biraz olsun düzeldi ama baş ağrısı iyice arttı. Balo salonuna baktığında etrafa yayılmış insanları gördü. Kimisi sandalyede, kimisi masaların üstünde, kimisiyle yerde yatıyordu. Carletto sahnede baterisinin arkasında sırt üstü yatmıştı ve kolu yüzündeydi. Binbaşı Knebel koltuğa kurulmuştu. Onbaşı Daloya başka bir koltukta Sofia ile sarmaş dolaştı. Bunu gören Pino esneyerek gülümsedi. Kendi yatağını ve akşamdan kalmışlığını yerde yatmak yerine yatağında yatarak atlatmanın ne kadar iyi olacağını düşündü. Su içtikten sonra Hotel Diana'dan çıktı, güneye, Porta Venezia'ya ve parklara doğru yürümeye başladı. Muhteşem bir gündü, gökyüzü masmaviydi ve Haziran kadar sıcaktı. Otelden çıktıktan bir sokak sonra Pino ensesinden vurularak yüzüstü kan gölünün içinde yatan ilk cesedi gördü. Bir sonraki sokakta 3 ölü gördü, 8 sokak sonra 5 ölü gördü. Üniformalarına bakacak olursa ikisi kara gömlekli faşistlerdendi, 3'ünün üstünde ise uyku giysileri vardı. O sabah gördüğü bütün ölümlere rağmen Pino bir gecede Milano'da bir şeyin değiştiğini, kritik bir noktaya ulaşıldığını ve o parti yapıp uyurken o noktanın da aşıldığını anlamıştı. Çünkü Porta Venezia yakınlarındaki sokaklar kalabalık ve şamatalıydı. Kemanlar çalıyordu, akordiyonlar da. İnsanlar dans ediyor, sarılıyor, gülüyor ve ağlıyordu. Pino Hotel Diana'daki parti ruhunun dışarı taşarak uzun ve korkunç bir çilenin bitişini kutlayan herkesin aklını çelmiş gibi hissetti. Eve kestirmeden gitmek için parkların içine daldı. İnsanlar çimenlerin üstüne uzanmış güneşleniyor, güzel zaman geçiriyordu. Pino önündeki kalabalık yola baktığında kendisine doğru yürüyen tanıdık bir yüz gördü. Üstünde özgür İtalyan Hava Kuvvetleri üniforması olan kuzeni Mario'nun keyfi yerindeydi ve hayatının en güzel anlarını yaşıyormuş gibi bir hali vardı. ''Hey Pino!'' diye seslendi ve Pino'ya sarıldı. ''Özgürüm, artık evde oturmak zorunda değilim.'' ''Bu harika!'' dedi Pino. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Herhangi bir yere, her yere!'' dedi Mario, güneş ışığında parlayan pilot saatine bakarak. ''Yalnızca yürüyüş yapmak ve nazilerle faşistler bozguna uğrayınca şehre hakim olan neşeli havayı içime çekmek istedim. Bu duyguyu bilir misin?'' Biliyordu. Belli ki o gün Milano'daki herkes de bunu biliyordu. ''Ben eve gidip biraz uyuyacağım.'' dedi Pino. ''Dün gece çok grappa içmişim.'' Mario güldü. ''Keşke seninle gelseydim.'' ''Çok eğlenirdin. Sonra görüşürüz.'' ''Görüşürüz.'' dedi Pino ve yürümeye devam etti. En fazla 6 metre uzaklaşmıştı ki arkasında bir tartışma yaşandığını duydu. ''Faşista!'' diye bağırdı bir adam. ''Faşista!'' Pino arkasına döndüğünde ufak tefek tıknaz bir adamın tabancasını Mario'ya doğrulttuğunu gördü. ''Hayır!'' diye bağırdı Mario. ''Ben pilotum ve özgür.'' Tabanca ateş aldı. Kurşun Mario'nun ensesinden dışarı çıktı. Pino'nun kuzeni bez bebek gibi yere yığıldı. ''Faşisto! Bütün faşistlere ölüm!'' diye bağırdı adam ve tabancasını salladı. İnsanlar çığlıklar atarak koşmaya başladı. Pino öyle büyük bir travmanın içindeydi ki ne yapacağını ya da ne söyleyeceğini bilemeden öylece Mario'nun bedenine ve başından boşanan kana baktı. Öğürmeye başladı. O sırada katil eğilip Mario'nun bileğindeki saati çıkarmaya başladı. Pino'nun içi öfkeyle yanıyordu. Tam saldıracağı sırada kuzeninin katili onu fark etti. ''Neye bakıyorsun? Hey, o seninle konuşuyordu, yoksa sen de mi faşistsin?'' Pino adamın tabancasını kendisine doğrultmaya çalıştığını görünce bir anda fırlayıp adama çalım yaptı. Tabanca adamın arkasına doğru fırlayıp bahçede kalan son birkaç ağaçtan birine çarptı. Pino adam parktan kaçıp neredeyse San Babila'ya varana kadar hiç yavaşlamadı. Ancak o zaman kendine az önce tanık olduklarının yasını tutmaya izin verdi. İçtiği bütün su ağzına geldi ve böğrü ağrıyana kadar kustu. Dolambaçlı bir yoldan eve doğru yürürken şaşkınlığını hala üstünden atamamıştı. Mario ile konuştuktan bir saniye sonra artık o yoktu. Kuzeninin rastgele ölümüyle sıcak sokaklara rağmen titreyip sarsılarak yürüyordu. Kimse güvende değil miydi? Moda sokağına geldiğinde insanların dışarı kutlama yaptıklarını, ön verandalarında oturduklarını, güldüklerini, kahkaha attıklarını, yemek yiyip bir şeyler içtiklerini gördü. Opera binasını geçtiğinde bir kalabalıkla karşılaştı. Gözlerinin önünde ölüp giden Mario'yu görmemeye çalışarak kalabalığın içine karıştı. Gerillalar Gestapo karargahı olan Hotel Regina'yı güvenlik çemberine almışlardı. ''Neler oluyor?'' diye sordu Pino. ''Hotel Regina'yı arıyorlar.'' dedi biri. Pino orada pek değerli şeyler bulamayacaklarını biliyordu. Her şeyin yakıldığına tanık olmuştu. General Layers ve Albay Rauf'un o kadar çok belgeyi yaktığını görmüştü ki buna hala şaşırıyordu. Zihni Nazilerin yaktığı şeylere dair sorular sorarak kuzeninin ölümünün yarattığı dehşetler onu kurtarmaya çalışıyordu. O belgelerde neler vardı? Hangi belgeleri yakmamışlardı ve neden? 2 gün öncesini Layers'i düşündü. Pino onu tutuklamadan önce General Pino'dan onu Dolly'ye götürmesini istememiş miydi? Orada bıraktığı belgelere ve başka bir şeye daha dair bir şeyler gevelemişti. O belgelerden en azından 2 kere söz etmişti. Layers'in Dolly'nin evinde onu suçlu çıkaracak bir şeyler bırakmış olma ihtimalini düşündükçe Mario'nun ölümünün etkisini üstünden biraz olsun atıp alarma geçti. Dolly birkaç sokak ötede Via Dante'deydi. Eve gidip babasına Mario'ya olanları anlatmadan önce Dolly'nin evine gidecekti. Belgeleri bulup onları binbaşı Knebel'e verecekti. Amerikalıya Layers hakkında anlatabilecekleriyle ortaya büyük bir hikaye çıkmalıydı. Pino ve Knebel generali ve onun zoraki işçilerini, onları nasıl ölüme sürüklediğini, onun Firavun'un köle efendisi olduğunu tüm dünyaya anlatacaklardı. 20 dakika sonra Pino, Dolly'nin evine çıkan merdivenleri koşarak çıktı. Lobiden ve kalın gözlükleri ardından gözlerini kırıştıran koca karının önünden geçti. ''Kim var orada?'' ''Eski bir dost, Signora Plastino'' dedi Pino ve merdivenleri çıkmaya devam etti. Dolly'nin kapısına vardığında kırıldığını ve menteşelerinin ucunda sallandığını gördü. Valizler ve kutular açılmış, içlerindeki her şey ön koridora saçılmıştı. Pino telaşlanmaya başladı. ''Anla, Dolly.'' Mutfağa gittiğinde tabakların kırıldığını ve dolapların boşaltıldığını gördü. Titreyerek yeniden kusacağını düşündüğü sırada Anna'nın odasına ulaştı ve kapıyı açtı. Döşek yataktan çıkarılmıştı. Çekmecelerle dolaplar açık ve boştu. Sonra döşeğin altından bir şeyin çıktığını gördü. Deri bir kayıştı bu. Eğildi, döşeği kaldırıp çekti. Dayısının Anna'ya Noel arifesinde verdiği el yapımı deri çantaydı bu. Anna'nın hayatım boyunca hiç böyle muhteşem bir hediye almamıştım. Onu asla yanımdan ayırmayacağım diyen sesi kulaklarında yankılandı. Neredeydi o? Pino'nun başı zonklamaya başladı. 2 gün önce mi 3 gün önce mi ayrılmıştı evden? Neler olmuştu? Çantasını asla burada bırakmazdı. Sonra bunun cevabının kimde olabileceği aklına geldi. Merdivenlerden aşağı koşup soluğu koca karının yanında aldı. Dolly'nin evinde neler oldu? Nerede o? Hizmetçisi Anna nerede? İhtiyar kadının kalın camların ardından kırpışan gözleri, dudaklarındaki soğuk ve hoşnut gülümsemeyle her zamankinden 2 kat büyük göründü. ''O Alman fahişelerini dün gece alıp götürdüler.'' diyerek kıkır kıkır güldü. ''Onların arkasından o sapkın inden neler çıktı bir bilsen, akıl almaz şeyler.'' Pino şüphelerinin dehşete dönüştüğünü hissetti. ''Nereye götürüldüler? Kim götürdü onları?'' Signora Plastino gözlerini kıstıktan sonra öne doğru eğildi ve Pino'yu baştan ayağa süzdü. Pino kadını sert bir şekilde kolundan tuttu. ''Nereye?'' Koca karı tısladı. ''Seni tanıyorum. Sen de onlardan birisin.'' Pino kadının kolunu bırakıp geri adım attı. ''Nazisin!'' diye bağırdı kadın. ''O bir Nazi! Bir Nazi! Tam burada!'' Pino ön kapıdan dışarı fırladığında ihtiyar kadının cırtlak sesi arkasından gelmeye devam ediyordu. ''Durdurun onu, o bir hain, bir Nazi, Alman fahişelerin dostu o.'' Mümkün olduğunca hızlı koşup koca karının tiz alarmından uzaklaşmaya çalıştı. En sonunda durup duvara yaslandığında yönünü kaybetmiş, hissizleşmiş ve korkmuş hissediyordu. Anna'yı ve Dolly'yi götürmüşler diye düşündü. Olduğu yerde donup kalmasına neden olan bir dehşet içinde. İyi de nereye? Hem onları kim alıp götürsün ki? Gerillalar mı? Bundan emindi. Pino koşup bir gerilla bulabilirdi ama onu dinlerler miydi? Layers'i teslim ettikten sonra verdikleri mektubu gösterirse dinlerlerdi değil mi? Elini ceplerine soktu. Mektup yoktu. Bir kez daha arayıp taradı, yoktu. Pekala gidip oralardaki bir gerilla kumandanıyla konuşacaktı. Ya da zaten mektup üstünde olmadığı için Dolly'yi ve Anna'yı tanıyor diye onun bir işbirlikçi olduğunu düşünürler miydi? Böylece Pino kendini tehlikeye mi atmış olurdu? Yardıma ihtiyacı vardı. Albert dayısına ihtiyacı vardı. Gidip onu bulacak ve kontaklarını kullanmasını söyleyerek... Pino uzaktan birinin bağırdığını ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığı bir takım sesler duydu. Ama bağırma sesi gittikçe yükseliyor, daha vahşi sesler duyuluyordu. Şimdi yönünü hepten kaybetmiş gibiydi. Açıklayamayacağı nedenler yüzünden eve değil, sanki sesler onu çağırıyormuşçasına seslerin geldiği yere doğru yürümeye başladı. Hızla sokakların arasından geçti ve gürültüyü takip etti. Ta ki gürültenin Parco Sempione'den Castello Sforzesco'nun içinden geldiğini fark edene kadar. Burası o karlı gün Anna ile yürüyüp dönüp duran kuzgunları gördükleri yerdi. Ya akşamdan kalma olduğu için ya yorgunluktan ya Anna'nın götürüldüğünü bilmenin verdiği felçeden korkudan ya da bu nedenlerin hepsi yüzünden aniden dengesini kaybetmiş gibi düşüp bayılacak gibi hissetti. Zaman sanki yavaşlamıştı. Her dakika Gabriella Rocha'nın cesedini almaya gittiği mezarlığın gerçeküstü görüntüsü gibiydi. Fakat şimdi Pino tıpkı tat ve dokunma duyularını kaybetmiş sağır bir adam gibi duyularını birer birer kaybediyordu sanki. Kurumuş bir çeşmenin yanından sersemlemiş gibi geçti. Orta çağdan kalma kalenin kemerli ana girişine bağlanan, boş hendeğin üstündeki açık vaziyette duran köprüye doğru yol aldı. Önünde bir grup insan vardı ve açılır kapanır köprünün üstünde birbirlerini itip kakarak kapıdan geçmeye çalışıyorlardı. Etrafındaki insan sayısı gittikçe artıyordu, onu sıkıştırıyorlardı ve yüzleri heyecandan kızarmıştı. Herkesin bağırıp çağırdığının, şakalaştığının farkındaydı. Ama kalabalıkla birlikte öne doğru hareket ederken konuşulanlardan tek kelime bile anlamıyordu. Yukarı baktı. Parlak mavi gökyüzündeki kuzgunlar, bombalanmış küllerin üstünde yeniden daireler çiziyordu. Pino girişe yaklaştığı sırada hala kuşlara bakıyordu. Sonra biri onu içeri, ikinci kale duvarına, bu duvar diğeri kadar uzun değildi, 3 kat yüksekliğindeydi, kadar 100 metre uzanan devasa, güneşten kavrulmuş ve bombalar yüzünden üstünde çukurlar açılmış bir avluya itti. Avluda düşmanlarını vurabilsinler diye orta çağın okçuları için yapılmış pencereler vardı. İki kale duvarı arasındaki açık alana vardığında Pino'nun etrafındaki kalabalık ayrılmıştı ve insanlar avlunun 1/4'ünü kaplamış silahlı gerilla savaşçılara ulaşmaya çalışan yüzlerce diğer insanın arasına katılmaya çalışıyorlardı. Savaşçıların sırtları Castello Sforzesco'nun duvarına dönüktü. 39. ayrımın sonu. Sayfa 393.